Kültür Sanat Ajandası'ndan herkese merhabalar. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Bu haftaki Kültür Sanat Ajandamızda gene güncel kültür sanat hayatımızdan güzel bir etkinliği ve konuğu ağırlayacağız. Teknik Masa'da Serdar Filiz ve Ece Çokal bana eşlik ediyor. Bu haftaki Kültür Sanat Ajandası'nda Feshane'de açılan Tate Modern'in koleksiyonundan oluşan Dinamik Göz, Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde sergisini konuşacağız. İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Diplomasi Biriminin başında olan Ozan Şakar ile birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum hem bu güzel sergi için hem de programımıza konuk olduğunuz için.
Ben teşekkür ederim.
Cidden gittiğim zaman oldukça sınırları aşan ve adeta uluslararası ölçüde bir sergi olduğunu gördüm. Feshane'de. Hele ki Feshane'nin geçirdiği dönüşüm ve değişimden sonra böylesine büyük ve uluslararası bir serginin yer alması oldukça heyecan verici oldu. Dipnot olarak belirtelim, 19 Mayıs'a kadar gezebilirsiniz sergi. 23 Ocak'ta açılmıştı ve oldukça da birçok eserin yer aldığı bir sergi. Neredeyse Antarktika kıtası hariç tüm kıtalardan 24 ülkeden 69 sanatçı ve 109 eser yer alıyor bu sergi kapsamında, bu koleksiyonda. Şimdi sizi kültürel diplomasi biriminin başındaki kişi olarak tanıttım. Evet. Fakat kültürel diplomasi dünyada uzun zamandan beri olan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Büyük ülkelerin kullandığı bir kavram, bir tanıtım malzemesi olarak öne çıkmakta. Kültürel diplomasi İBB bünyesinde nasıl kuruldu ve kültürel diplomasi kapsamında neler yapmaktasınız? Bunu öncelikle rica edeyim. Sonra hemen sergiye geçeriz.
Evet, kültürel diplomasi ofisi İBB bünyesindeki Türkiye'deki yerel yönetimler nezdinde bir ilk. Ve dediğiniz gibi de aslında Türkiye'de de fazla örneği olmayan bir oluşum. Kültürel diplomasi nedir? Yani elinizdeki yerel öğelerle, özellikle kültür, kültürel miras, sanat, arkeoloji gibi öğelerle beraber dünya çapında belli bir etki, bir nüfus yaratmak. Ve karşılıklı tabii bu tek yönlü bir etkileşim değil, çift taraflı. Dünyadaki diğer uluslarla, diğer kültürlerle bir diyalog, bir temas, bir karşılıklı anlayış. Ve bu çerçevede aslında belki de bir insanlar, toplumlar, halklar arasında bir dayanışmayı da öngören bir yapısı vardır. Nasıl baktığınıza bağlı. Bazıları bunu bir soft power, bir yumuşak güç gibi sadece kendi kültürünü dünyaya tanıtma gibi görebilir. Ama bizim anlayışımız da oysa uluslararası bir dayanışma, bir birliktelik, bir tanışma, bir hoşgörü çerçevesinde yaklaştığımız bir şey bu. Biz bu çerçevede yaptığımız işlerden bir tanesi aslında kültürel diplomasinin geçmişi çok eskilere gitmemekle beraber kültürel diplomasi sözlüğü diye bir sözlük var dünyada ve burada aslında ben onu okurken incelemiştim biraz. En enteresan noktalardan biri aslında kültürel diplomasiyi de dünyada Osmanlı Türklerinin başlattığı ile ilgili bir ibareye rastlamıştım. O da şuradan çıkıyor. İlk Osmanlı Büyükelçisi Londra'da kurulurken çok uzun yıllar önce tabii. Bu çok büyük bir ilgi çekiyor. Ve çünkü örneğin insanların o dönem tabii Osmanlı'ya karşı ve Osmanlı kültürüne karşı büyük bir ilgisi, yani merakı var dünyada ama hiçbir şey de bilmiyorlar. Osmanlı orada büyük bir imparatorluk ama ne yapar, ne eder, nasıl yaşar, nelerle ilgilenir, bu insanlar kimdir diye ne halklar nezdinde ve de diğer imparatorluklar nezdinde fazla bir bilgi yok. Ama bu tür büyükelçiliklerin kurulmasıyla beraber ilk etkileşim kültür üstünden yürür. Zaten dünyayı anlamak, bu etkileşimi sağlayabilmek, diğer toplumlarla bir yeri geldiğinde işbirliği kurmak, belki bir daha geniş çerçevede bakarsak bir barış, bir harmoni dünyada ortamı yaratmaya çalışmak istersek bunun ilk başı da dilden gelir. Ama o dil sadece bir Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça gibiden ziyade karşınızdaki insanın kültürünü iyi tanımlamaktır. Yani dile hakimiyet aslında kültürün içinden, kültürü anlayarak yaparsınız. Zaten o dillerde açıldığı zaman bir anda çok büyük bir kültürel zenginlikle de karşılaşırsınız. Bunlar birbirini tamamlayan unsurlardır. Biz kültürel diplomasi, bu tabii geniş bir çerçeve, makro ölçek diyebileceğimiz. Mikro ölçekte bunun karşılığı eylemde, pratikte nedir? Biz bunu ilk kurduğumuzda yaklaşık 1,5 sene önce kurulmuş bir ofis bu. Kuruluş amacı ilk başta tabii Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun vizyonuyla ilişkili bir şey bu. Ekrem Başkanımızın yani İstanbul Uluslararası Kültür Sanat merkezi ve dünyada bu alanda söz sahibi olan bir şehir olma yönünde bir vizyonu ve talimatları vardı tabii. Bir de biz de bunu İBB Miras ve İBB Kültür çerçevesinde ilk kurduk. O dönemki genel sekreter yardımcımız Mahir Polat Bey'di. Şu anda kendisi Fatih Belediye Başkanı adayıdır. Sonra Oktay Özel Bey yine İBB Miras'ın başında. Sonradan genel sekreter yardımcımız oldu. Volkan Aslan İBB Kültür'ün başında. Yani bu elimizdeki kültürel miras ve kültür zenginliğini birleştirdiğimiz bir olgu halinde biz bunu yansıttık. İlk başta özellikle Avrupa'dan başladık. Buralara gidip görmek, konuşmak lazım. İki yeni kurulduğumuz için tabii ki dünyada neler oluyor diye bir yerinde gidip incelemek ve işbirliklerine yaslanmak ve bunları anlamak lazımdı. Bunun için biz işte Norveç, İngiltere, Fransa, İsviçre, Almanya gibi ülkelerle ilk başladık. Sonra Japonya dahil oldu. Bundan sonra daha da iyice genişlettik çerçeveyi. Yaklaşık şu anda 20'ye yakın ülkeden 40 kadar kurumla devam eden bir diyalogumuz ve çoğuyla da aslında işbirliğimiz, prensip anlaşmalarımız yapıldı. Bazılarını da zaten harekete de geçirmiş olduk. Biz tabii bunu yaparken ilk başta zorlandık. Şu bir gerçek çünkü. Yani özellikle Batı dünyasında Türkiye'ye karşı çok ön yargılar gerçekten mevcut. Bunların sebepleri şu anda konumuz olmayabilir ama bazı önyargılar var. Şimdi bu önyargıları kırmak için de aslında biz biraz varız. Yani burada Türkiye'nin bu kültürel zenginliğini, İstanbul'un bu kültürel mirasını anlatmak güzel bağlar kurmamıza sağlıyor. İstanbul zaten bütün tarihi boyunca dünyanın çok önemli bir merkezi olmuştur. Kültürel miras alanında. Bir limandır aslında İstanbul, dünyaya açılan. İnsanların buraya geldiği, buradan gittiği bir etkileşim alanıdır. Biz de bunu tekrardan kültürel diplomasi alanında yansıtmaya çalıştık diyebilirim.
Peki bağlantı kurduğunuz ülkeler ve kurumlar, uluslararası kurumlar şaşırdı mı? Yani bir belediye bünyesinde kültürel diplomasi alanına bu kadar önem verilmesinin onlarda şaşkınlık yarattığını düşünüyorum. Tabii tatlı bir ölçüde.
Evet, evet oldu. Kesinlikle oldu. Hatta zaten bizim ne yapmaya çalıştığımızı anladıkları zaman bize söyledikleri şeyler çoğu ülkedeki, çoğu şehirdeki insanın yurt dışında bizim sizden öğreneceklerimiz var aslında. Siz bir yol açın, biz de sizi takip edelim gibisinden aslında bir yaklaşım da oluştu. Çünkü kültürel miras, sanat aktivitelerinin belli bir evrenselliği tabii ki var. Ve şu anda aslında şöyle bir yapı da var. Dünyadaki şehirler bir parça birbirleriyle yarış halinde bu alanda. Ve çoğu ülke işte özellikle nitelikli turizmi kendisine çekebilmek için kültürel miras ve sanat alanına büyük yatırımlar yapıyor. İster mekansal olsun, ister etkinlik bazında olsun. Dünyada bir tatlı bir rekabet ortamı da var. Ve bunu da ama alıp da bir kültürel diplomasi alanına çevirmek, belki bir şehir diplomasisi de diyebileceğimiz bir alana çevirmek olayı bambaşka bir çerçeveye aslında götürüyor. Ama İstanbul bunu yapabilecek kapasitede, büyüklüğüyle, geçmişiyle, içindeki insan sermayesiyle diyebileceğimiz şekilde ve kültürel birikimiyle bunu sağlayabilecek bir şekilde. Ve gerçekten biz bir, ya aslında hani dünyada neler oluyor inceleyelim bakalım derken biz aslında bir yol açtığımızı anlamış olduk dünyada da. Bu gerçekten örneği çok fazla olmayan bir şey ama İBB'nin yeni yönetimi zaten böyle bir şey. Yani gerçekten insanlar biraz yakalamakta zorlanıyorlar. Yapılan işlerin yoğunluğu da çok yüksek ve nitelikli işler yapılıyor. Misal İBB Miras da bunlardan biridir. Yani zaten o İBB Miras'ın gücüyle aslında siz o uluslararası kültürel ilişkileri de kurabiliyorsunuz. Çünkü bir şey yapalım dediğinizde ilk başta en önemli şeylerden biri de mekan. Yani o mekansal, nitelikli mekansal erişiminiz olduğu sürece bir şey yapma şansınız zaten ister istemez kendi kendine oluşmuş oluyor. Bu bakımda da İBB'nin en kuvvetli kaslarından biridir İBB Miras. Yani çok sayıda tarihi mekan restorasyonu, bunların kamusallaşması gibi alanlar. Ama burada aslında en çok ilgi çeken şeylerden biri şunu diyebilirim. Yurt dışında biz bu görüşmeleri yaparken ne yapmayı istediğimizde bizim yaklaşımımız, genel olarak zihniyetimiz aslında çok ilgilerini çekti. Neden? Bir, yapılan işler tamamen kamusalcı halkçı işler. Yani tamamen aslında elitlikten uzak, İstanbul halkımızı nasıl nitelikli kültürün, nitelikli sanatın, uluslararası etkileşimin içine dahil edebiliriz misyonuyla hareket ediyoruz. Ama bu da dediğim gibi bunu yaparken en büyük yaptığımız şey kapsayıcılık bir defa. Toplumun, halkın her kesimine bu işin içine sokmak. Sadece belli bir zümreyi değil, yani kültürel sermayesi yüksek değil. Hiç fark etmez kim olursanız olun. Gelin bu mekanlara. Ve bu nitelikli mekanlarda nitelikli kültür sanatla dünya ile beraber bir etkileşim içine girin diye bir noktamız var. Bu zaten Ekrem Başkanımızın olsun, Mahir Polat'ın olsun, Oktay Özel'in olsun çok büyük desteklediği de bir prensip. Bu kapsayıcılık ve demokratik zeminde bir kapsayıcılık. Yani çok çok önemli bir şey ve dünyada özellikle çoğu şeyi görüyoruz. Yani çok kuvvetli bir özellikle Avrupa'da olsun, Kuzey Amerika'da olsun. Buralarda siyaseten halklar içine doğru kapanma yoluna gidiyor. Eskiden aslında dünyaya erişimin alanlarıydı buralar. Hep biz ya işte şey yapalım, yayılalım, dünyayı anlatalım, onlarla işbirliği kuralım diye bakarken bu toplumlar, bu ülkeler gittikçe kendi içine doğru bakan, bu sosyal sebeplerden olabilir, ekonomik sebeplerden olabilir, siyasi sebeplerden olabilir. Yani kuvvetli bir dış dünyayla bir artık etkileşim ve iletişimin azaldığı bir döngüye de girdi bazı ülkeler. Biz buraya gidince tam tersine bir vizyon açıyoruz. Onun için burada da bu vizyona aslında sahip çıkmak isteyenler, kendi ülkelerindeki insanlar da kendilerini aslında bir nevi bir güçlendirilmiş hissediyor. Bir güç kendileri de hissetmiş oluyor. Yani bakın biz burada evet kendi içimizde kapanıyoruz ama dışarıda da yani biraz da tabiri caizse tekrardan güneş doğudan doğar havasında bir rotaya girdik. Zaten bunu bazı ülkelerde net gördük. Yani Avrupa'daki bazı kurumlar çok daha açık örneğin. Bunlarla zaten biz işbirliği kurabiliyoruz. Kendi içinde kapanıp da dünyayla işbirliği yapmak istemeyen birini biz zorla bir şey zaten ittirecek değiliz. Ama örneğin Latin Amerika'yla da biz çok çalışıyoruz. Yani daha önce hiç yapılmamış bir şekilde Peru'yla beraber örneğin ortak bir sergi etkinliğimiz oldu. Şimdi bundan sonra sırada yine Şili var, Arjantin var. Yani gerçekten çok kuvvetli bir Latin Amerika girişimlerimiz oldu. Ve buralarda da bu insanların aslında özellikle postkolonyal dönemden de gelen ülkeler olduğu için bunlar bir dünyaya kendilerini de zaten bir anlatma
ihtiyacı var,
açılma. Evet o ihtiyaç var ve sizden de böyle bir şey gelince olumlu yaklaşım diyeyim bir anda ister istemez bir dostluk kuruluyor. Ve çok hızlı bir şekilde yol alabiliyorsunuz. Zaten kültür sanat birleştiricidir, iyileştiricidir, toplumcudur ve evrenseldir. Tabii yereli içinde barındırır ama o yerelin içinden de her zaman evrensel mesajlara da açıktır.
Bu kurumlar arasında da Tate önemli bir yer tutuyor. Şu anki sergimizin de serginin de koleksiyonunu oluşturan kurumlardan birisi. Bu anlamda dünyada da uluslararası olarak önemli bir kurum Tate. Sürekli anılır, düşünülür ve Türkiye'den de uzaktan bakılan bir kurum olarak yer alır. Tate'le olan ilişkiniz nasıl başladı bu sergi fikri ve bu süreci sizden rica edeceğim.
Evet ya Tate dediğiniz gibi dünyanın en önemli sanat kurumlarından biri. Belki de hani yapı olarak en önemlisi bile denilebilir. İngiltere'de, Britanya'da yerleşik bir kurumdur. Kendilerinin İngiltere'nin hem milli hem de uluslararası koleksiyonuna sahip bir kurumdur. Birazcık açmak gerekirse Tate nedir bilmeyenler için aslında. Ya ilk başındaki kuruluşu aslında bir şeker tüccarıdır Tate ilk başladığında. İsmi zaten oradan gelir. O bir sanat koleksiyonunu bağışlayarak İngiltere'de kültür sanatın gelişmesiyle ilgili. Bu ama tabii 19. yüzyılda başlayan bir şey. Sonradan çok evrilip tamamen kamusallaşıp devlet kurumlaşmasına gidiyor. Ondan sonra da özerkliğine doğru geçen bir evrim süreci var. Tate'in dünyanın en önemli sanat kurumlarından biri dedik. Neden bunu diyoruz? Bir, elindeki koleksiyon. Yani 80 bin eser var ellerinde ve bunların büyük çoğunluğu da dünya sanatına mal olmuş sanatçıların eserleri. İkincisi, çok kuvvetli müzecilikleri var. Yani gerçekten bu işi dünyada en iyi yapan kurumlardan bir tanesi diyebiliriz. İngiltere'de 4 adet müzeleri var. Modern sanatta en çok bilinen müzesi de Tate Modern'dir. Tate Modern, modern sanatta dünyanın en çok ziyaret edilen müzesidir. 2022'de yaklaşık 3 milyon 900 bin kadar ziyaretçi çekmiş. Zaten bütün Tate çatısı altında da 8 milyon kadar yıllık ziyaretçiye ulaşıyorlar ki bunlar gerçekten çok yüksek rakamlar. Bu bizim tabii ilgimizi çekti. Yani Tate gibi bir kurumla biz yani çıtayı zaten uluslararası kültür sanat işbirlikleri derken İstanbul için. İstanbul bizim gözümüzde dünyanın en önde gelen şehirlerinden biri. Bu bir. Yani biz bu konuda hiçbir şekilde mütevazılık göstermiyoruz. Hiçbir şekilde. Biz çok önemli bir şehrin, önemli bir kurumuyuz. Çok iyi mekanlar yaptık. Çok iyi bir vizyona sahibiz. İyi bir ekibimiz var diye bir defa çıkıyoruz ortaya. Zaten eşitler ancak işbirliği kurabilir. Yoksa denge terazi bozulursa buradan bizim hedeflediğimiz gibi bir işbirliği çıkmasına imkan yok. Eşitler arasında bir işbirliği. Şimdi biz kendimizi tabii yüksek bir standartta konumlandırdığımız için karşımızdaki muhataplarımız da dünyada en önde gelen kurumlar olmasını arzu ettik. Ve bunlarla görüşmeler bir dizi yaptık. Biz sadece Tate'le görüşmedik. British Museum olsun, British Library olsun, Oslo'da Munch Museum olsun, Zürih değil, İsviçre'de Art Basel olsun, işte Tokyo'da Milli Müzeleri, Japonya'nın. Yani buralar çok yerle görüştük biz bu arada. Ne çıkarılabilir, ne yapılabilir gibisinden. Ve bu görüşmelerimiz neticesinde en uygun olacak işbirliğinin başta Tate olduğuna karşılıklı olarak karar verdik. Ya bu yaklaşık 1,5 yıl önce bitti. Biz oraya gittik. Londra'da Tate Modern'e gittik. Ya aradaki benzerlikleri de şöyle açıklayayım. Yani bir Tate bir kamu yararı güden bir kurumdur. Özerk bir kurumdur. Girişleri ücretsizdir. Nitelikli sanatı nitelikli mekanlarda halka ücretsiz olarak sunar. Ve büyük bir etkileşim yaratır. Dünyaya açıktır. Dayanışmacı bir ruha sahiptir. Ve de gerçekten çok hani... dünyadaki sanat üzerinden de bir anlayış, bir harmoni, bir diyalog oluşması da zaten var. Ve ayrıca çok da kapsayıcı bir kurumdur. Yani misal Tate'in CEO'su hanımefendi Maria Bolsho bizim sergi açılışımıza da geldi. Normalde çok gitmiyor ama özel ricamız da sağ olsun kıramadı geldi. Yani örneğin Tate'in ilk kadın direktörüdür. Ve gerçekten Tate'in çok daha kapsayıcı, halkın her... katmanın her kesimine sanatın ulaştırılması gerektiğini düşünür. Şimdi zihniyet olarak bizle birebir bu. Biz de aynı kafadayız tabiri caizse.
Peki serginin özellikleri ve içeriği bakımından da bu saydığınız tüm maddeler uyuşuyor.
Uyuşuyor. Yani serginin içeriğine dokunayım ama öncesinde şunlar da uyuşuyor. Yani misal mekansal dönüşümü Tate Modern'in. Yani Thames Nehri kıyısında South Bank denilen güney kıyısında bir aslında... sanayisizleşme sürecinde bir çöküntü alanına dönmüş, istihdamın olmadığı, atıl kalmış bir bölgeydi Tate Modern'in kurulduğu yer. Kendileri Tate Modern'in binası eski bir termik santral zaten. Atıl kalıyor. Ondan sonra büyük bir dönüşümle çok önemli bir sergiye, çok önemli bir sanat müzesine, modern sanata dönüşüyor. Bizde de örneğin biz böyle bir Tate'le işbirliği yapsak, ortak bir çalışma nerede yapsak, biz çok mekan yaptık İBB miras olarak. Bunların başında Fesane geliyor. Fesane de aynı. Eski bir fabrika bölümü, sanayisizleşme süreci içinden geçmiş bir Haliç bölgesi, buraların tekrardan ayağa kaldırılabilmesi gibi bakarken hani Fesane'nin bu işbirliği için karşılıklı çok uygun olacağını düşündük açıkçası. Hani mekansal bir kardeşlik aslında. Biz de onun için 1,5 sene önce gittiğimizde Thames Nehri kıyısında Tate Modern'de bir öğle yemeği yedik aslında. Mahir Polat başkanımız, Oktay Özel başkanımız ve ben burada iştirak ettik yemeği. Karşılıklı orada Uluslararası İşbirlikleri Direktörü Neil McCon'un ve bütün Tate'in aslında koleksiyonundan sorumlu Gregory Muir çok değerli biridir. İkisi de gerçekten. Onlarla bir yemek yerken biz vizyonumuzu, düşüncemizi ortaya koyduk. Onlar da ya biz de uyuşuyor dediler. Fesane'yi tanıttık. İnanamadılar. Yani nasıl müthiş bir mekansal dönüşüm. Biz burada sizde tabii ki bir şey yapmak isteriz dediler. Yani böyle uyuşmalar yaşanınca gerisi aslında daha rahat bir akışkanlık geldi. Ama tabii yani dediğim gibi her şey bir fikirle başlar. Ondan sonra o yolu aça aça deşe deşe gidersiniz açıkçası. Mekan ne olmalı? İşbirliği diyoruz. İşbirliğinin çerçevesi ne olmalı? Buradan bir uluslararası sergi fikri geldi. Ama hangi sergi? Neden o? Ne zaman? Gibi bir sürü soru vardı. Bunları da adım adım ilerleyerek günümüzdeki Tate sergisine, Fesane'dekine açmış olduk.
Sohbetimizin başında dediğiniz o kültürel diplomasi kapsamında şehrin deneyimlenmesi için aslında önemli etkenlerden birisi olduğunu düşünüyorum bu serginin. Çünkü İstanbul zaten hali hazırda çok çok değerli tarihi eserlere ve kültürel mirasa sahip. Onu burada anlatmaya dakikalar, saatler yetmez. Fakat buraya gelen ziyaretçiler de, turistler de şehri bir yandan tecrübe etme gayesi var. Hani bir oradaki yerli gibi, yerli vatandaş gibi yaşama, görme ve sokaklarını arşınlama isteği var. Ondan dolayı bu gibi sergilerin, bu gibi tarihsel mekanların dönüşümü, halkçı dönüşümünün de kültür sanattaki öneminin olduğu kadarıyla turizm anlamında da sürdürülebilir, hem ekonomik anlamda hem de yarattığı etki bakımından sürdürülebilir bir turizm rotası oluşturduğunu tahmin edebiliyorum. Ve Tate'in de hem Fesane ile olan uyuşmasını da söyledik aslında. Tam bir birbirine uyum söz konusu. Öteki taraftan birçok eser var. Hem tarihi anlamda önemli hem sanatsal anlamda önemli. Tabii bir yandan ekonomik anlamda çok önemli ve bunların nakil edilme süreci, taşınma süreci de aslında başlı başına bir macera gibi geldi bana. O süreci anlatır mısınız? Evet. Çünkü birçok yükümlülük gerektiren bir şey olduğunu düşünüyorum.
Evet. Yo, çok çok önemli dediğiniz gibi. Ya baştaki o turizm konusu gerçekten önemli. Şimdi bir halkçı sosyal belediyecilik çerçevesinde bizim yaptığımız bütün etkinlikler zaten ücretsiz. Yani çok kaliteli, nitelikli mekanları, nitelikli kültür, sanat, yaşam merkezlerine güzel etkinliklerle, kapsayıcı etkinliklerle sağlıyoruz. Ancak bunun dediğiniz gibi sürdürülebilirliği de aslında o yarattığınız şehir için yarattığınız ekonomik katkı ve değerden de geçmekte. Bu çok önemli bir şey. Şimdi misal bir örnek vereyim. Yani İBB Miras'ın yaptığı alanlar sadece Fesane değil. O kadar çok alan yaptı ki. Yani Kasabotter, İstiklal'de, Metrohan, işte Müze Gazhane denilen Hasan Paşa Gazhanesi'nin dönüşümü, Yedikule Gazhanesi var, Mevlana Kapı Surları'nın onarımı, Yerebatan Sarnıcı'nın restorasyonu, yani şimdi Bulgur Palas haftayı açacağız inşallah. Yani inanılmaz nitelikli mekanlar burada saymakla bitmez. Ve bunlar sadece geçmiş birkaç yıl içinde yapıldı. Yani aslında insan düşünmeden de dinmiyor. Ya bugüne kadar neden yapılmamıştı? Ama işte vizyon meselesi. Yani eldeki bu insan kaynağı, bu çalışkan, bu dedike insanlar var ama işte birincisi o vizyonu koyacaksınız. İBB yeni yönetim döneminde bunu yapabildi. Ve sonra da o gönülde aşıkla beraber insanlar dedike bir şekilde bunları ortaya çıkartabildi. Güzel eserler çıktı. Ve bunun karşılığını biz uluslararası basında da çok net gördük. Misal New York Times'a çıktık. Yani New York Times 2023 yılı için bir haber yapmıştı. Gidin İstanbul'u mutlaka görün dedi. 7 tane saydığı İstanbul'da mutlaka görünmesi gereken 7 mekandan 5 tanesi İBB miras alanıydı. Yani İstanbul'a gidip ve resmen İBB'nin yaptığı mekanları görün dedi New York Times aslında. Ve yine aynı son dönemde The Times gazetesinde Londra'da çok önemli bir yazı çıktı. İstanbul Reborn, yani İstanbul tekrardan doğuyor diye. Ve 2024 yılında The Times gazetesi İstanbul'u en heyecan verici hafta sonu seyahat destinasyonu olarak seçti. Bunların içinde yine İBB mekanları var. Yani İstanbul'daki bu dönüşüm İBB öncülüğündeki, yani dünyada gerçekten ses getiriyor. Ve nitelikli turizmle çok kuvvetli bir ekonomik aslında kazanç elde ediyor bu şehir. Ve daha da fazlasını edecek zaman içerisinde bu mekanlarımız yayıldıkça. Çünkü mekanlar çok yeni. Ama diğer tarafta dediğiniz gibi tabii zorluklar yaşandı. Yani biz sergi seçtik işte dinamik göz, optik ve kinetik sanatın ötesinde diye. Ve yaklaşık bunun içerisinde 100 kadar eser var. Bunların çok büyük bir kısmı Tate'in kendi koleksiyonu. 3 tane eser bize ödünç verilmiş. Yine Tate işbirliğiyle beraber dışarı ek gelmiş. Optik ve kinetik sanatın önemli eserleri. Ya şimdi burada ya eserler farklı farklı yerlerden biraz geldi. Yani bu biraz da daha önce yapılmış da bir sergi. İlk kez yapılmıyor İstanbul'da ama İstanbul'da içindeki eserlerin bazıları ilk kez İstanbul'da sergileniyor. Hatta Londra'da Tate Modern'de bile sergilenmemiş eserler var o koleksiyonda. İlk kez İstanbul'da. Hatta Tate'in CEO'su geldiğinde ya bu eserleri ben bile daha görmemiştim dedi. Yani kendi bile merak etti hangi eserler bizim koleksiyondan burada acaba sergileniyor diye. Onun için evet yani başka yerlerde sergilendi ama çok yeni özelliklere de sahip bir sergi bu. Bu birincisi. İkincisi eserler aslında biz Porto'dan geldi. Daha önce çünkü birkaç yerde vardı bize benzer ülkeler demiştim. Hani yapıyorlar. Dünyada misal Şangay vardır bize benzer modeli izleyen şu anda. Portekiz'de Porto şehri biraz benzer. Aslında bizim bir şeyimiz yok orada ama örneğin son dönemde Suudi Arabistan'da örneğin çok büyük açılımlar yapıyor. İnsanlar bunu pek takip etmiyor.
Modern sanata yönelik bir müzeleri evet, de var hatta.
Evet, evet. Ula şehrinde UNESCO'nun dünya mirası bölgesi olarak bayağı çölün ortasında bir bölge aslında. Buraya böyle aynalardan yapılmış dünyanın en büyük aynalı kültür sanat sergisini merkezini inşa ettiler. Ve içinde Andy Warhol falan sergiliyorlar. Enrique Iglesias çıkıp şarkılar falan söylüyor. Yani biz bazen Türkiye için de baktığımızda hani bazı alanlarda bir gerileme görünüyor da ya bu gerileme Suudi Arabistan'ın yaptığı atılımlarla veya Mısır'da örneğin Kahire'de şu anda devasa bir Grand Egyptian Museum diye büyük Mısır müzesi adı altında özellikle Mısır piramitleri ve işte o dönemden gelen eski antik Mısır eserlerinin sergileneceği devasa bir sergi alanı yapılıyor. Yani dedim ya, bir tatlı bir rekabet var dünyada bunun üstüne. Şimdi eserlere geri dönersek, ama tabii nakliyesi büyük kısmı bunların Porto'dan geldi. Biraz da zorladı çünkü ilk kez yapılıyor. Bu tür bir uluslararası sergi, ayrıca bir yerel yönetim nezdinde bu büyüklükte, bu uluslararası çapta bir sergi Türkiye'de bir ilk. Bir ilk, bunun altını çizmek istiyorum. Ve de en büyüğü. Yani hem ilkini yapıyoruz hem de en büyüğünü, en değerlisini. Yani çıtayı o kadar yüksek seviyeye koyduk biz bunu yaparken. Çünkü altına kalkabileceğimizi düşündük. İBB'nin buna yetkinliği var. Hem yöneticisi olsun hem emekçileri olsun. Biz bunun altına kalkarız dedik. Bu da önemli bir şey aslında. Çünkü altına kalkamasanız ters olur yani. Biz bunu sıfır hatayla yönettik bu süreci. 1,5 yılda sıfır hata. Dediğiniz gibi nakliyesi önemliydi, Porto'dan gelmesi. Uluslararası firmalar, ama tabii bunlar çok değerli sanat eserleri olduğu için. Yani devlet himayesinde mesela. Çünkü İngiltere'nin milli koleksiyonu da vardır. Onun için orada devletin çok kuvvetli bir şeysi var aslında. Ve onların belirlediği aslında siz belli nakliye firmalarının dahil edilmesi lazım. Bu yurt dışı için Konstantin'di. Yerelde de Bergen diye çok değerli bir, gerçekten iyi çalıştılar yani. Bunlar nakliyesini sağladı. Bazı eserler ama farklı farklı yerlerden geldi. Ya bir tanesi örneğin eser gelecekti. Çok değerli Hülyo Le Parc'ın bir eseri. Dev bir küre. Ya örneğin onun gümrük süresi bitmiş. Arjantin devleti geri çağırdı eseri. Ya biz son dakika kaldı. Koca bir alan yok. Yani alanı yapmışız vesairede onun yerleşici. Eser gelemiyor. Neyse, sağ olsun Hülyo Le Parc. Kendisi de çok değerli, çok çok değerli bir sanatçıdır. Paris'te yaşa. Dedi ki ben size Paris'teki atölyemden başka bir eser göndereyim. Yani tabii, ama diğer bütün hepsi geldi, o ayrı geliyor falan. Bunun için ayrı bir nakliye örneğin uğraşıldı. Yine özel nakliye bunlar. Kolay olmadı. Uluslararası nakliye, değerli sanat eserleri devamlı takip edilmesi gerekiyor. Gümrük işlemlerini inceledik. Dediğim gibi pek bilinmeyen bir şey yani. Türkiye'de zaten uluslararası sanat eserlerinin gümrük işlemleri çok fazla bilinmeyen bir iştir bu arada. En büyük zorluk da orada yaşanır. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bir devlet kurumu olmanın getirdiği belli bir güç ve hani... Gümrükle ilgili belli ayrıcalıklar var. Ücretsiz bir sergi için geçici ithalat belgelerinin çıkartılması nispeten daha kolay oluyor. Belli garantiler sağlayabiliyorsunuz. Bunları biz sonuna kadar inceledik. Biz de bilmiyorduk açıkçası. Yani ya dediğim gibi ilk kez yapılan bir şey. Ortada yapılmış bir şablon takip edip de bakıp da öğrenebileceğiniz bir şey de yok. Yani biz bunları kendimiz tek tek araştırıp, okuyup, bakıp, konuşup, görüş alıp, inceleyip... Yani 7-24 çalışarak çözdüğümüz işler. Son eserlerin tabii sigortası. Uluslararası sigortanın yapılması, bu da çok önemli bir şey yani. Değerli eserler geliyor, bunların sigortalanması ve mekanın aslında özellikleri Feshane'nin. Şimdi eski bir bina Feshane, neredeyse 200 yaşında. Çok iyi bir restorasyon yaptı İBB Miras son dönemde. Ancak tabii bunun iklimlendirilmesi, güvenliği, misal bir depo alanının kurulması. Ya ilginç bir anekdot verebilirim bununla ilgili. Yani misal eserler geliyor, çok değerli eserler geliyor. Bunların depolanması gerekli ilk başta, kurulum öncesi değil mi mekanda? İyi de sizin depo alanınız karşı tarafın beklediği standartları karşılıyor mu? Ki karşı tarafın beklediği standart dediğimde İngiliz Kültür Bakanlığı'nın Arts Council England denilen bölümünün en üst düzey güvenlik danışmanının standartları bunlar. Yani biz öyle bir uğraştık ki o konuyla. Kaç kere gidildi gelindi, yazışmalar sonsuz kadar. Bu depo şöyle olacak, iklim şöyle olacak, kaç güvenlik olacak, çevredeki işte korumalar nedir, ne değildir falan filan. Bunların hepsiyle ilgili, bunların hepsini karşılayabildik ama. Hepsini karşılayabildik. Ve yani şu anda aslında İBB'nin elinde uluslararası standartta en değerli kültür sanat eserlerini depolayabilecek bir sertifikasyon diyebileceğimiz, sertifikasyona veya o standarda sahip bir deposu var. Türkiye'de de çok az bunlar ayrıca. Çok az. Yani bunu yapabilen birkaç kurumdan biriyiz. Biz bunu da sıfırdan yaptık bu arada. Yani öğrenme sürecini düşünün.
Bu da aslında geleceğe dair diğer başka uluslararası etkinliklerde kullanılabilecek bir altyapı sunulduğu anlamına geliyor. Evet. Bu da çok değerli bir çaba. Şimdi dinleyicilerimiz soracaktır, ya bu zamana kadar hiçbir serginin bu kadar hazırlık aşamasını ne bileyim nakliyesiyle olsun veya başka unsurlarıyla olsun sormadın diye belki bana soru işaretlerini yöneltmişlerdir. Çünkü bu serginin uluslararası çapta o kadar hem zorlukları hem de önemi vardı ki cidden başka bir prosedür, başka bir macera, başlı başına bir macera olduğunu da gördüğüm, okuduğum için özellikle bunu konuğumuzdan Ozan Bey'den dinlemek istedim. Cidden kendisinin de bahsettiği gibi oldukça prosedürlerle dolu fakat başarıyla atlatılmış bir süreçten söz ediyoruz. Ben şimdi sergiden izlenimlerime baktığım zaman şimdi izleyiciyi durağan olmaktan çok aktif ve dinamik adı üzerinde dinamik bir şekilde sergiye eserlere katılım yönünden böyle bir katkı sunmaya amaçlayan bir sergi. Ve bir yandan da mesela optik ve kinetik sanatta malzemenin yer aldığı, malzemenin az olduğu, İkinci Dünya Savaşı sonrası buluntu malzeme kullanılan kimi eserlerin de yer aldığını gördüm. Örneğin Takis evet. ve Tinguery gibi sanatçıların da yer aldığını görüyorum bu anlamda. Ve aynı zamanda bilgisayarla sanat ilişkisini ilk defa kuran sanatçılar, mesela New Tendencies sanatçılarının da yer aldığını görüyorum. Ciddi anlamda farklı farklı disiplinleri kapsayan, farklı farklı dönemleri kapsayan bir sergi. Bu anlamda sergiyi biraz konuşalım. İçerikte neler var? Tabii 109 eserin hepsinden bahsedemeyeceğimize göre ama ona bir taslak çıkarmak bakımından.
Evet, şimdi o sergi başlığı dinamik göz, optik ve kinetik sanatın ötesi. Bir parça belki bunu açmak lazım. Nedir bu diye. Şimdi optik ve kinetik sanat yaklaşık 1950-60 yıllarında tarihleniyor. Ortaya çıkmış bir alan ve ötesi kısmı, optik ve kinetik sanatın ötesi dediğimiz, dünyanın farklı farklı yerlerinde çıkıyor. Bazen birbiriyle ilişkili oluyor, bazen paralel olarak ilerlemiş. Şimdi çok öncü bir sanat, modern sanatta bu dönem. Neden? Birincisi, bu sanat akımlarındaki sanatçılar yeni teknolojileri o dönemin çok öndeler. Çünkü yani zamanı iyi düşünmemiz lazım 1950-60'ların ne anlama geldiğini. Birinci, Soğuk Savaş döneminde dünya. Bunun yarattığı bir korku, panik, bir depresyon hali var aslında insanlarda. Ama öbür tarafta da müthiş teknolojik ilerlemeler. Yani o Soğuk Savaş dönemi çekişmesiyle de başlamış çok kuvvetli bir teknolojik ilerleme. İşte uzaya çıkılmalar, mekik gönderilmeler, aya inilmeler, bilgisayar teknolojilerinin gelişmeleri gibi alanlar. Optik ve kinetik sanatın içindeki sanatçılar da zaten işte bilgisayarları ilk kez sanatın içine belki sokan insanlar. Onu kullanan geometrik, matematik modellerden esinleniyorlar. O dönemde renk algı teorileri gelişiyor, psikolojik yaklaşımlar var. Yine 1950-60'lar dünyadaki sosyal hareketlerin özellikle 60'lar çok renkli bir dönemi. Yani ve bu dönemde Batı dünyası aslında Doğu felsefesinden de etkilenmeye başlıyor. Yani bunun içerisinde örneğin Zen Budizminden de eserler var. Sufizmden etkilenmiş sanatçılar da var. Ve bunlar parça parça Batı dünyasına da giriyor. Ve şunu yapmaya çalışıyor aslında o dönemki sanatçılar. Bilim ve sanat arasındaki o sert çizginin biraz da ortaya kaldırılmasına çalışıyorlar. Bu bir. İkincisi, bu sanatçılar ya çok halkçı tabir edebileceğimiz aslında sanatçılar. Neden? Ana gayeleri, ya biz halkı sanatın içine nasıl dahil ederiz? Zaten bu tarihte hiç bitmemiş bir tartışmadır. Yani işte sanat kim içindir? Sanat halk içinse halkı sanatın içine nasıl dahil ederiz? Bunu da şöyle basit yaratıyorlar aslında. Optik ve kinetik. Optik görsel demek, kinetik de harekete dayalı. Şimdi optik algı, yani dünyayı görsel algımızla beraber biraz hafif felsefi bir temeli var bunun. Yani biz dünyayı aslında o görsel algımızla veya duyularımızla da yaratıyoruz. Ve birey, bir sanatsever buraya gittiği zaman bu sergide aslında o sanat eseriyle bir etkileşime giriyor. Çünkü orada optik illüzyonlar var örneğin. Yani sizin bakış ve hareketinize göre eser de şekil değiştiriyor. Ve zaten sergideki sanatçıların bazılarının görüşü de eseri zaten izleyici yaratır diyor. O etkileşim kısmı bu. Bizim gözümüz, algımız bunu yaratıyor diyor. Bu çok enteresan, çok derinlikli bir şey aslında. Dediğim gibi felsefi bir temeli de var. Diğeri de kinetik hareket yani. O dönem insan, bazı sanatçılar, ya optikle kinetik bir gitmez aslında. Farklı alanlardır ama kesiştiği kümeler çoktur. Ve sanatçılar da iki aynı kolla da çalışıyor. Kinetik de hareketli sanat eserleri aslında demek. Ya bunun içerisine bazı eserlerin içine motor koyabilirsiniz. Bazılarıysa kendi kendine aslında şunu istiyor. Yani dedim ya, halkı sanatın içine nasıl dahil ederiz ve etkileşim. Ya çok basit bir temel var örneğin. Bir eserden bahsedeyim. Tam optik kinetik sanat değil ama öncülerinden olan biridir. Bizde 20. yüzyılın avantgard kökleri diye bir bölüm var burada zaten. Alexander Calder'ın çok değerli bir eseri. Mavi ve kırmızı noktalı anten diye. Şimdi bu eser, yani dinleyicilerimiz Fesane'ye mutlaka gitsinler, bu eserlerin hepsini görsünler ama örneğin bununla başlasınlar derim ben. Bu eser, Alexander Calder dünya sanat tarihinin en önemli sanatçılarından bir tanesidir. Çok değerli bir eser gerçekten. Dünyadaki çok önemli bir örneği bu. Eseri tavandan asıyor örneğin heykel olarak. Ya şimdi normalde biz heykel derseniz yerden çıkan işte belli malzemeler, böyle mermer uyulmuştur, işte bronzdur vesairedir. Öncesi bu. Bu dönemde diyor ki ben bunu niye yapıyorum? Tavandan asacağım diyor. Ve çok ince metal, alüminyum ve çelik malzemeyi kullanarak bir böyle hafif yelpazemsi bir şekil. Kaldı ki bu eser çok ikoniktir. Sonra da çok yayılmış, bütün dünyada etkilemiştir. Dekorasyon malzemelerinde, avizelerde vesairelerde çok kullanılmıştır. Yani ve hareket nereden geliyor? Sanatsever bu esere yaklaştığında, onun çevresine döndükçe eser de onun rüzgarıyla beraber hareket etmeye başlıyor. Ve hareket algısı, etkileşime girmesi bu. Ya tabii biz şimdi bariyerle çevirdik eseri. İlk şeylerine yakalamak biraz zor bunu. Ama örneğin böyle bir kinetizm var bunun. Yine örneğin Li Yuan Qia'nın yine dışarıdan ödünç verilmiş bir eseri var. Üç büyük disk metal. Ya bunlar da örneğin kendisi Asyalı bir sanatçı olduğu için ayrıca şeyden de çok etkilenmiştir. Yani o Doğu felsefesinden ve örneğin kozmik başlangıç diye ilgilenir. Zaten ya, sanatta bazen vardır ya, insanlar baktığı zaman ya ben bunu, ya dediğim gibi buradaki eserlere baktığınızda çok eğlenceli bir şey de görebilirsiniz. Sizin rüzgarınızla hareket eden eserler, bakışınıza göre optik illüzyonlar yaratan. Bir tarafta da o felsefi derinliği de yaşayabilirsiniz ama. Örneğin eserlerden bir tanesi yuvarlak diskler bunlar aslında. Ve niye bunu aslında Doğu felsefesindeki özellikle örneğin Çin, Budizm olabilir, Taoizm olabilir. Bu gibi felsefelerde çok bazı derinlikli konular çok basit sembollerle. Kaldı ki bizim tasavvuf örneğin Türk topraklarındaki tasavvuf kültüründe de vardır. Basit kaligrafik desenlerle çok derin manaların anlatılması gibi. Orada da üç disk aslında o bir kozmik başlangıcı. Her şeyin bir başlangıcının olduğu bir şey onunla etkileşimi yapıyor. Ama siz yakınındayken hareket ediyor. Bir de bu metal disklerin üstüne birer tane pıknası koymuş. Çin'e de fotoğraf koymuş örneğin. Ya böyle çok değişik şeyler var. Bu tabii bazıları yani çok buradaki eserler bir de yine dediğim gibi halkı nasıl katarız? Ya, 7'den 70 herkesin eğleneceği, kendinden bir şey bulup kendisiyle güzel zaman geçirebileceği eserler var. Dediğim gibi sanat tarihiyle ilgilenen insanlara da çok hitap edecek şeyler var burada. Şimdi bu sanatçıların bir de optik kinetik sanatta bir üçüncü tabii şeyi de var, kolu var. O da şu. Şunu yaratmaya çalışıyorlar o dönem. Ya aslında nispeten ucuz diyebileceğimiz ve kolay bulunabilecek malzemelerle, çünkü yeni yeni malzemeleri de deniyorlar bu dönem. Mesela plexiglass kullanmaya çalışıyor veya ufak basit alüminyum malzemeler ama ışık oyunlarıyla falan bunu bambaşka bir dünyaya çıkartıyor. Bunu neden yapıyor? Çünkü sanatın erişilebilir, maliyetini düşürerek erişilebilirliğini arttırmaya da çalışıyorlar. Yani hızlıca başka yerlerde kurulabilir, başkaları da buna benzer eserler yapabilir diye. Yani halkın maddi olarak erişimine. Tabii şu andaki eserler yapıldıklarında malzemesi ucuz ama dünya çapında önemli sanatçıları çok önemli eserleri bunlar. Yani ciddi bir mali maddi değerleri var ama malzeme olarak yapıldıklarında gerçekten malzeme basit. Tabii zaten o fikirleri ama yansıtabilmek. Ve dünyanın her yerinden var burada sanatçılar. Ya tek bir yerden çıkmamış yani. Başında işte Paris'te toplanmış sanatçılar ama illa Fransız demek değil yani bunlar. Latin Amerikalı çok sanatçı var yani Paris grubunda. Yine aynı şekilde Londra'da Signals Gallery 1960'larda çok değerli sanatçılar var. Örneğin David Medella, Filipin asıllıdır, Londra'ya göç ediyor ve Signals'ın kurucularından bir tanesi. Ve onun örneğin bir Bulut Kanyonu isimli bir heykeli ve çok enteresan. Bunun içinde su var, iki kompresör var, sabun köpüğüyle beraber köpükten oluşmuş bir heykel bu. Yani ve devamlı kendi kendini değiştiriyor. Her geldiğinizde o salona ben tekrar gittim. Her seferinde farklı bir şekil çıkıyor. Köpük tabii bu normal yani. Ama ya o kadar hoş bir şey ki. Yani hem sizi başka dünyalara götürüyor. Hem yani bu dediğim gibi Doğu felsefesinden etkilendiği de çok belli. Hani dünyanın faniliği gibi. Gelip geçicilik var aynı o.
Balon sabun köpüğü.
Evet o sabun köpükleri gibi gelip geçmişlik var. Yani tabii sanatçı bunu bu kadar net ifade etmiyor ama birazcık kendi yorumumuzla baktığımızda böyle bir altyapısı olan eserler var. Ama öbür tarafta örneğin yine optik tarafta başlangıcı zaten örneğin Jesu Rafael Sato'lardan, kendisi Venezuelalı bir sanatçıdır. İlk başında şöyle bir şey yapıyor yine örneğin. Başı örneğin serginin önceki dönemleri biraz renksizdir bu arada. Eğlenceli ama renksizdir. Çünkü siyah ve beyazı özellikle tonları kullanarak bunun üstüne farklı yerleşimlerle sizin bakış açınıza ve hareketinize göre gözde bir hareket olgusu oluşturan eserler bunlar. Oyuncu kısmı bu ve sizi sorgulatıyor. Sonra zaman içinde ilerledikçe iyice motorlar girmeye başlıyor. Ve bu gerçekten hareketli artık. İlla optik sanrı değil, hareket ediyor zaten o. Bir diğer tarafta da tabii zaman geçtikçe örneğin bölüm bölüm gidebilirsiniz burada. Paris'ten, Londra'dan, Latin Amerika'dan görüntüler. Bir bölümde örneğin duyarlı göz diye 1965'te Amerika'da New York'ta yapılmış bir alan. Burada örneğin renk teorisi geliyor. Orası da rengarenk bir salon. Orada da örneğin renklerin etkileşimiyle bir optik bazen sanrılar ve bir hareket algısı yaratıyor. Ama dediğim gibi kinetik sanatın ötesi, optik sanatın ötesi dedik. Ötesinde örneğin Batı Asya ve Kuzey Afrika'dan da çok eser var burada. Bizim topraklarımıza yakın. İran'dan, işte Fas'tan. Ama yine böyle şunu da aslında vermek isterim ya, kültürel diplomasi babında. Bu bazı bölgeler dünyada bu sanatçıların tarihte 1950-60'larda gerçekten çok büyük bir çekim merkezi olabilmişler. Yani bir şekilde bu sanatçıları dünyadan çekmişler ve bu insanlar etkileşime girerek çıkarmış. Örneğin bu Roma'daki Güzel Sanatlar Akademisi'nde işte bu Faslı ve İranlı sanatçılar bir araya gelmişler. Ve ortak bir etkileşimle çok güzel eserler çıkarmışlar. Bazıları da Sufi temelli ayrıca, Sufizm temelli. Ya yani aynalardan oluşmuş bir eser var örneğin. Önünden geçtiğinizde kendinizi bir görüyorsunuz bir görmüyorsunuz. Yani hani ben var mıyım yok muyum diye sizi sorgulatıyor. Veya bu gördüğüm gerçek mi değil mi? Yani alın size felsefi sorular. Yani basit bir malzeme ayna. Ama onu öyle bir işlemiş ki. Temeli öyle bir oturtabilmiş ki. Bir diğeri de örneğin. Mesela Julio Leopark benim buradaki en beğendiğim sanatçılardan biridir. Üç tane de eseri var zaten içeride. Bir tane Arjantinlidir. Julio Leopark örneğin. İşte Arjantin'de doğuyor. 15 yaşında ailesinden kopup gidiyor. 8 yıl kimse de haber alamıyor. Bütün Arjantin'i geziyor arada. Sonra 20'li yaşlarında orada Güzel Sanatlar Akademisi'ne giriyor Buenos Aires'te. Optik ve kinetik sanatın, aslında optik sanatın özellikle başlangıcında yaratan insanlardan bir tanesi. 1955'te Fransa diyor ki gel bize gel diyor. Ve ona bir böyle artık burs diyebileceğimiz bir şey çıkartarak kendisine 1955'te Paris'in güneyindeki bir banliyöye yerleşiyor. Yerleşti, bu yerleşti. Hala orada bu arada. 1955'ten orada yaşıyor. 96 yaşında hala üretiyor. Örneğin. Onun yarattığı inanılmaz güzel ki belki de serginin en çok ilgi çeken eserlerinden biriyim. Dev bir mavi bir plexiglass'tan oluşmuş. Çok değişik bir aydınlatmayla ortaya çıkmış bir küre. Mavi floresan bir küre aslında bu. Buna da yaklaştığınız zaman baktığınızda yani içi boş mu dolu mu ışığın yansıtmalarıyla sizi bambaşka bir dünyalara götürüyor. Sorgulatıyor sizi. Ve çekiyor. Kendisi zaten çok halkçı bir sanatçıdır ayrıca. Bütün yaşantısı boyunca Latin Amerika diktatörlüklerine karşı her zaman sesini en yüksek perdeden duyurmuştur. Yani Latin Amerika diktatörlüğü içinde halkın ezilmesine karşı çok sert bir, çok saygın bir duruşu olmuştur. Ki buradaki çoğu sanatçı da zaten bunu görüyoruz. Yani o sanatçı duyarlılığı diyebileceğimiz bir parça belki. Klişe bir tabir ama gerçekten bu mevcut olan bir şey. Çünkü sanat barışçıdır. Sanat birleştiricidir. Sanat iyileştiricidir. Onun için sanatçıların da tabii böyle sert, halka zulmeden rejimlere karşı, da aynı Julio Leparc'ın Latin Amerika diktatörlüklerine karşı sesini duyurması da bunun bir uzantısıdır. Onun için de şaşırmamak lazım onun için. Çok gerçekten dediğim gibi dünyanın her yerinden bir şeyler bulabileceğiniz, etkileşime girebileceğiniz bir alan. Ve biz sadece bunu da şunu da söylemek istiyorum. Biz sadece sergi falan da yapmıyoruz bu arada. Yani mesela Fesane üzerine veya diğer İBB'nin diğer mekanlarında. Burada her zaman biz kendi halkımızla da üretim yapıyoruz. Örneğin çocuklar geliyor, gezdiriliyor, onlara atölye programları yapılıyor. Mesela en basitinden bir tanesi. Örnek vereyim şimdi buradaki bizim gelen o bölgede oturan, Fesane bölgesinde oturan çocuklara biz özel sergilerde gezdiriyoruz. Özel gezdiriyoruz rehberlerde. Ve sonra oturup işte boyama kalemleri, kağıt falan veriliyor. Ve bu çocuklar sergiden aldıkları ilhamlarla optik kinetik böyle optik özellikle eserler rengarenk şeyler yapıyor. Hatta bir önerimiz de şimdi o eserler çocukların yaptığı resimleri alıp Fesane'de sergilemek diye de bir fikrimiz de var. Zaten amacımız da bu. Yani biz bunu söylüyoruz. Yani geleceğin dünyadaki önemli sanatçıları topluma faydalı olacak, halkına faydalı olacak bu sanatçılar. Neden Eyüp'ten, Fatih'ten, Sütlüce'den, Halıcıoğlu'ndan yani neden buralardan çıkmasın? Biz bu alanları sunuyoruz. Oradaki çocuklara, gençlere, insanlarımıza. Burada etkileşiyorlar, görüyorlar ve biz bunları full destekliyoruz. Ve zaten mesela Tate'le olan işbirliğimiz de buradan oraya eser göndermek, sanatçı göndermek, çok daha geniş kapsamlı çalışmalar, çok daha derinlikli bir çalışmalar. Yani biz bir öncü bir yol açıyoruz. Bunun karşılığında gerçekten halk nezdinde gördük. İnanılmaz ziyaretçi geldi çünkü. İnanılmaz sayıda ziyaretçi geldi.
Ben tam o noktaya değineceğim. Çünkü her gittiğim zaman sergiye mutlaka dolu olduğunu görüyorum. Mutlaka her kesimden insanın çocuk da dahil olmak üzere, çocuklar da dahil olmak üzere birçok sanatseverin bu sergiyi gezdiğini, görmek istediği için, görmek istediğini gözlemliyorum. Elinize sayısal veriler var mıdır sergiye halkın ilgisine yönde?
Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'deki gelmiş geçmiş bir sanat sergisi açılışındaki bütün rekorları alt üst etmiş bir sergi bu. Yani ziyaretçi sayısı bakımından. Yani ilk açılış hafta sonu sadece 2 günde 10.300 kişi geldi. Ya bu devasa bir rakam. Yani dünyadaki en çok ziyaretçi çeken modern sanat kurumu günde 10.000 kişi çeker. Biz bunun yarısına yaklaşmışız bir günde. Ya bir günde. Ya şöyle bir şey, açılış hafta sonu Fesane'deki bu Tate sergisi Avrupa'daki 3. en çok ziyaret edilen modern sanat sergisiydi. Birincisi Tate Modern, ikincisi Paris'teki Centre Pompidou, üçüncüsü de Eyüp'teki Fesane. Ya bu inanılmaz bir başarı. Kaldı ki Fesane'nin açılması daha bir senesini doldurmadı. Geçen Haziran ayının sonunda açıldı burası. Yani insanlarımız da daha bilmiyor ama öyle bir merak, öyle bir arzu. Ya açıkçası belki de böyle nitelikli sanata karşı öyle bir açlık varmış ki diyeyim. Bir susamışlık hali. Yani insanlar akın akın geliyorlar. 12 günde 43 bin seyirci, ilk 12 gününde 43 bin seyirciye ulaştı. Ya bir rakam daha vereyim, yani şu anki günlük ortalama ziyaretçi sayısıyla beraber Fesane, bu Tate sergisi Türkiye'deki, İstanbul'daki en yüksek 5. ziyaret edilen kurum. Ya birincisi de hani şeyler, yani Topkapı Sarayı, Dolmabahçe, Galata Kulesi ve yine İBB'de olan Yerebatan Sarnıcı. Yani bir sene bile olmamış bir alanın açılışında siz İstanbul'da ilk 5'e sokuyorsunuz. Dünyada modern sanatta, Avrupa'da modern sanatta ilk 3'e girdi burası. Yani bunu çok sevindirici bir şey bu. Demek ki insanlarımız, yani hem merak hem ilgi. Bunu zaten biz biliyorduk da rakamlarla da bunun ifade edilmesi, bu kadar büyük bir ilginin olması çok teşvik edici. Tabii burada önemli olan bir şey var. Yani halkçılık bu ücretsiz bir sergi. Bunun altını çizeyim ya. Başka yerlerde bazıları ücret yapabiliyor dünyada. Biz kesinlikle aldığımız karara göre bunun ücretsiz olması yönünde ilkesel bir kararla aldık. Zaten İBB'nin, İBB mirasının alanlarındaki yapılan etkinlikler, İBB kültürün yaptığı etkinlikler tamamen ücretsiz. Yani ve daha fazlasını da yapacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde, bir dönem daha onun için kesinlikle şart. Mekanlar açıldı, programlar oturuyor. İnşallah bir dönem daha ilerleyerek çok daha fazlasını, çok büyük projelerle beraber halkımızı, dediğim gibi sanatımı iyileştirici, birleştirici gücüyle gideceğiz. Ama buradaki en büyük desteklerden biri de gerçekten yani Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun vizyonu. Geçen zaten kendisinin beyanı var yani. Ben buradaki seçim döneminde kültürel mirası, kültürün desteklenmesini, sanatı, sanatçı. Yani gerçekten hani vizyonumun merkezinde merkezlerinden birini oturtuyorum diye bir beyanı var zaten Ekrem Başkan'ın. Bu çok önemli bir şey. Dünyada kültüre, kültürel mirasa bu kadar sahip çıkan belediye başkanı zor bulursunuz. Bu tabii İstanbul'un biraz da özel yapısından kaynaklı bir şey. Yani İstanbul zaten eşsiz bir şey. Ama o eşsizliği görüp, o değeri görüp, buna sahip çıkıp, hem insanımızı katan, hem de bununla beraber bir ekonomik döngü yaratabilen bir model, gerçekten işe yaradığını gördük. Bunu zaten biz biliyorduk dünyadaki örneklerini. Çünkü en iyi işleyen modelleri çok inceledik. Ve ona göre de bir strateji geliştirdik. Ama bunun bir karşılığı olduğunu gördük. Vatandaşlarımız da halkımız da zaten akın akın gelmesi. Hani bunun buna sahiplendiklerini, bu alanın kamusallaştığını, bundan bir memnuniyet duyduklarını. Bunu zaten bize hepsi kendileri de ifade ediyorlar tekrar tekrar. Gerçekten çok memnunlar.
Peki bu kapsamda başka yapılacak etkinlikler ve mekan, yani İstanbullulara kazandırılacak mekanlar var mı planlanan? Son olarak bunu sorayım size.
Var. Yani biz şu anda neredeyse haftada bir yeni mekan açıyoruz açıkçası. Belki takip etmesi zor oluyordur. Ben bile zor takip ediyorum diyeyim. Yani işte Ocak ayın içerisinde Ataköy'deki baruthane açıldı örneğin. Çok nitelikli bir alan olarak 300 yıllık eski barut üretim fabrikası. Ondan sonra yeni dönemde Yedikule Gazhanesi'nin ilk etabı açıldı. Gittikçe büyüyor. Yedikule Gazhanesi müthiş bir yer. Müze Gazhane'nin iki katı kadar büyüklüğünde bir alan. İstanbul'a buranın kazandırılması müthiş bir şey olacak yani. Müthiş bir şey olacak. Bir diğeri haftaya Cerrahpaşa'da Bulgur Palas isimli bir yer açılıyor. Yine İBB'nin burasını satın aldı. İBB bir alan. Burada da çok değerli, takip etsin arkadaşlarımız diyelim. Çok değerli bir uluslararası yine sanat fotoğraf sergisi. Gerçekten çok ses getirecek bir sergi. Bulgur Palas da çok nitelikli bir mekan. Cerrahpaşa'nın içinde bütün İstanbul manzarasına. Çünkü Cerrahpaşa'nın bulunduğu bölge İstanbul'un 7. tepesidir zaten. Bütün İstanbul'a hakim. Seyir terası da olan. İçinde işte kafeteryası, kitaplığı, kütüphanesi. Biz zaten bütün dönüşümü de böyle yapıyoruz. Yani başarısı da, bu işin biraz sırrı da burada. Sadece mekansal basit bir dönüşüm içine bir sergi bir şey koymak değil bu. İçeriye kütüphaneler yapılıyor.
Yaşam mekanları.
Yaşam alanları açılıyor. Konferanslar, seminerler, söyleşiler, atölye programları, dramalar, işte çocuk kulüpleri, çocuk eğlenceleri, konserler. Yani bitmeyecek bir etkinlik zinciriyle beraber devamlı bir insan akımı, döngüsü ve insanlar buraları zaten sırf kültür sanat değil, yaşam merkezi olarak benimsiyorlar. Yani yaşantılarını geçirdiği alanlardan bir tanesi. İşte Bulgur Palas da bunlardan biri olacak diye. Çünkü Fatih'te bulunmayan bir mekan. Yine burası da bizim Mahir Polat Başkanımızın gerçekten çok değer verdiği önemli vizyon alanlarından bir tanesi. Burayı da çok yakın bir tarihte açıyoruz. çok değerli. Orayı da herkesi bekleriz diyeyim.
Biz de merakla ve ilgiyle takip edeceğiz İBB bünyesinde yapılan kültür sanat etkinliklerini ve tabii Feshane'de açılan bu sergiyi de Didamik Göz Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde sergisini sizlere tavsiye ediyorum demeyeceğim, ısrar ediyorum. Ciddi anlamda her alanı, sanatın çeşitli katmanlarını kapsayan ve belki günümüzdeki yapay zeka sanat ilişkisini de öncesini görebileceğimiz bir background sunuyor bana kalırsa ve belki hatırlayanlar olacaktır. Sakıp Sabancı Müzesi'nde bir Zero Avantgard sergisi açılmıştı. O serginin içinde bulunduğu zaman dilimi içerisindeki daha kapsamlı bir vizyon sunuyor Feshane'de yer alan bu sergide. Ciddi anlamda da döneminin içerisinde değerli isimleri barındıran ve hala da etkisini sürdüren sanat akımlarının yer aldığı bir sergi. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben de teşekkür ederim davetiniz için.
Evet, Kültür Sanat Ajandası'nda İBB Kültürel Diplomasi Birliği'nin başında olan Ozan Şakar bizlerle beraberdi. Kendisiyle Tate Modern koleksiyonundan oluşan Dinamik Göz, Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde sergisini konuştuk. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Haftaya Kültür Sanat Ajandası'nda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kültür sanatla kalın.